Sırada bu sabah Yavuz Ohan'la yaptığımız Türkiye değerlendirmesi var. Yavuz Bey, bugünkü değerlendirmemize Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'nda görevden aldığı üst düzey bürokratlarla ilgili aldığı kararla başlayalım.
Şu an Türkiye'nin en önemli gündem maddesi ekonomi. Aslında bir süredir ekonomi meselesi muhalefetin gündemindeydi. Bunu Türkiye'nin gündemi haline getirmeyi de başardılar. Zaten yani hem hayat pahalılığı hem artan kurlar, onun yansıması, enflasyonun yükselmesi tabii hanelerin de birebir hissettiği bir meseleydi. Bir süre hükümet bu sorunları biraz görmezden gelmeyi tercih etti. Ekonomi şahlanacak, ekonomi ayağa kalkacak, prangalarını bırakacak, işte Türkiye bu pandemi döneminden karlı çıkacak gibi söylemler vardı ama iyice halktan gelen tepkiler üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu pahalılığı biraz marketlere yüklemeye çalıştı, etiketlere yüklemeye çalıştı. Özellikle Türkiye'de yaygın olan 5 marketin fırsatçılık yaptığını ima etti. Bu yönde Sanayi Bakanlığı harekete geçti, baskınlar yapıldı. Ama muhalefet asıl pahalılığın da enflasyonun da sorumlusu hükümettir tezini işledi, işlemeye de devam ediyor. Tam bu tartışmalar devam ederken, sürerken, tansiyon henüz düşmemişken kritik bir karar aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir süre önce Merkez Bankası Başkanı'yla yeteri kadar faizi indirmediği için, enflasyonla mücadele edemediği için arasının soğuduğuna ilişkin iddialar vardı. Bu Reuters'e de konu olmuştu. Ama önceki gün Cumhurbaşkanı Merkez Bankası Başkanı'nı kabul etti. Onunla birlikte bir fotoğraf verdi. O fotoğrafın çekildiği günün akşamındaysa Merkez Bankası'ndan iki başkan yardımcısı, bir de para politikaları kurulunun üyesi görevden alındı. Gece yarısı yapıldı bu operasyon. Daha önce Naci Ağbal'la ilgili operasyon da gece yarısı yapılmıştı. Onun yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. O zaman da böyle bir piyasalar dalgalanmıştı. Türk lirası değer kaybetmişti. Şimdi de benzeri oldu yine. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizin indirilmesi gerektiği yönündeki görüşü biliniyor. Faizin enflasyonun nedeni olduğuna ilişkin birçok ekonomistin kabul etmediği bir tezi de var Cumhurbaşkanı'nın. Ve son yapılan operasyonla birlikte Cumhurbaşkanı'nın faizler konusunda, faizlerin indirilmesi konusunda Merkez Bankası'nın performansını beğenmediği de ortaya çıktı. Ve yerlerine yeni isimler atandı ve bu operasyonun faizlerin indirilmesi için yapıldığı ve kurul toplantılarında indirime karşı çıkan isimlerin görevden alındığı iddia ediliyor. Bu yönde kulis haberleri de var. Ve tabii bu genel bilgi üzerine de piyasalarda ciddi dalgalanmalar oldu. Hem dolarda hem euroda tarihi rekorlar kırıldı. En son 9.20'ler gibi aslında hiç beklenmedik oranlara çıktığı da görüldü doların. Şimdi ekonomistler tartışıyorlar tabii. Bu benzer bir operasyon Naci Ağbal döneminde de yapıldı ve ortaya çıkan sonuç belli. O günden bugüne koltukta oturan Şahap Kavcıoğlu döneminde Türk lirası dolar karşısında yaklaşık %30 değer kaybetti. Ve buna rağmen bu dalgalanmanın olacağını bile bile Cumhurbaşkanı Erdoğan bu operasyonu niye yapmış olabilir? Faizler indiği zaman yine bir dalgalanma olacak. Türk lirası yine değer kaybedecek. Bu şartlar altında bilerek mi yapıyor acaba hükümet? Enflasyon yaratıp döviz kırlarını yukarı çekip ihracatı desteklemek için mi böyle bir karar alıyor biçiminde değerlendirmeler var. Ama tabii bunun risklerini Türkiye daha önce gördü. Enflasyonun yukarı çıkması, TÜİK'in rakamlarının haneye yansıyan enflasyonun çok altında olması fakirleşmeyi de beraberinde getiriyor. Ve dolar kurunun tutulamaması neticesinde yine Merkez Bankası dünyanın diğer ülkelerinde faiz indirirken faizleri yükseltmek zorunda kalıyor. Türkiye'nin gelirleri aldığı borçların faizine gider hale geliyor. Bu tabii Türkiye'nin riskini de arttırıyor. Bu nedenle faiz oranları dünyadaki diğer ülkelere göre dolar üzerinden çok daha yüksek oluyor. Yani geçmişte yaşananların tekrar etmesinden duyulan endişe var şu anda. Bu çerçevede artan kurlar nedeniyle dövize yapılan yatırımın da yerli yatırımcının ya da Türkiye'de yaşayanların dövize yaptıkları yatırım da arttı. Yani paralarını dövizde tutmaya çalışıyorlar. Mümkün olduğu kadar değerini koruyabilmek için. Bu tabloda tabii ekonomistler biraz karanlık bir gelecek vaat ediyor diyorlar. Görüntü bu şekilde. Bunun enflasyon oluşturacağına ilişkin zaten kimsenin bir şüphesi yok. Oluşan enflasyonla ve hayat pahalılığıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı biz memura, işçiye yeterince zam verdik. İşler de açıldı. Bundan sonra iş yeri sahipleri çalışanlarına da yeterince zam versin diye bir ifade de kullandı. Türkiye yaklaşık 1,5 yıl sonra seçime gidecek. Seçime giderken alınan bu kararların etkileri tabii seçim sonuçlarını da etkileyecek gibi görünüyor. Zaten muhalefet bu konuda bir numaralı sorumlu olarak Cumhurbaşkanını gösteriyor. Hatta Cumhurbaşkanının tıpkı Varlık Fonu Başkanlığına kendisini atadığı gibi Merkez Bankası Başkanlığına da kendisini atamasını öneriyorlar. Cumhurbaşkanının aldığı kararlarla birlikte Türkiye'nin fakirleştiğini iddia ediyorlar. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Merkez Bankası Başkanı'nın da suç ortağı olduğunu ve bunu unutmayacağını ilan etti. Son derece sert bir mesaj paylaştı bu son tartışmalarla ilgili olarak. Ama tabii herkes bir yandan bu meseleyi konuşuyor, diğer yandan bunun siyasete etkisiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor. Yapılan son araştırmalar partilere ilişkin Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında, daha doğrusu İyi Parti CHP ortaklığıyla MHP AK Parti ortaklığı arasında pek bir fark kalmadığını, hatta İyi Parti ile CHP'nin MHP AKP'nin toplam oyunu geçtiğini gösteriyor. Bu da Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılara bağlanıyor.
TÜGVA meselesi de gündemde. Bu vakfa ilişkin bir takım belgeler ortaya çıktı.
Hükümete ilişkin en önemli eleştirilerden birisi de liyakata gerektiği gibi önem vermemesi. Gençlerin bu nedenle umutsuz oldukları, bir zümreye, bir gruba, özellikle iktidar partisine yakın bir takım sivil toplum kuruluşlarına üye olmadıklarında iş bulmalarının zorlaştığı biçiminde eleştiriler vardı. Hatta İşkur'da çekilen kurallara bile siyasetin karıştığı iddia edilmişti. Şimdi ise TÜGVA konuşuluyor Türkiye'de. Bir gazetecinin daha önce TÜGVA'da yöneticilik yapmış bir isimden aldığı belgeleri yayınlamasıyla birlikte bu tartışma ayyuka çıktı. O belgelerde neler var? O belgelerde kamu kurumlarına TÜGVA referansıyla gönderilen isimler var. Adalet Bakanlığı'na mesela gönderilen, hakim savcı sınavlarında mülakat için referans olunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gönderilen, başka bir takım kurumlara gönderilen isimler. Bu isimlerle ilgili olarak TÜGVA'nın İçişleri Bakanlığı'nın gizli bir takım bilgilerine, kişisel bilgilere ulaşabildiğine ilişkin iddialar da var o belgelerin içerisinde. Ayrıca o belgelerde belediyelerin, kamu kurumlarının bu tip TÜGVA gibi, Ensar gibi, İlim Yayma Cemiyeti gibi iktidara yakın vakıfları nasıl desteklediğine ilişkin bilgiler de söz konusu. Tabi bu ortalığı ayağa kaldırdı. Özellikle muhalefet partileri son derece sert tepki gösterdiler. TÜGVA'nın başındaki isim, vakfın başkanı, önce belgelerin düzmece olduğunu söyledi. Sonra katıldığı bir programda bir ismin, bir yöneticinin bu belgeleri sızdırdığını aktardı. Yani belgelerin doğruluğunu teyit etmiş oldu. Sonra bunların bir kısmının düzmece olduğunu söyledi. Yani orada kafalar karıştı. Ama tabii isimler ortaya dökülünce kim için nasıl referans olunduğu ve hangi kurum için referans olunduğu, hangi sınav için referans olunduğu ortaya çıkınca o isimler üzerinden de teyit alınmaya başlandı. Ve birçok teyit alındı. Bu teyitlerle birlikte yani A şahsı belgelerde A şahsı Adalet Bakanlığı Hakim Savcı Sınavı yazıyor. O A şahsı incelendiğinde o şahsın mülakatla sınavı kazandığı ve hakim savcı olarak atandığı belirlendi. Ya da bu, subaylarda benzer bir durum var. Avukatlıktan geçişler var hakimlikte, savcılığa. Burada bir kadrolaşma iddiası da söz konusu oldu. Ve belgelerde doğrulandı aslında kendi içerisinde gazetecilerin yaptıkları araştırmalar sonrasında. Hala AK Parti tabii destek veriyor. Cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan kıskançlığından muhalefetin böyle bir olay yarattığını söylüyor. Bu tip vakıflarla ilgili olarak sahip çıkacaklarını aktarıyor. İnsanların vakfettiklerini ve belli alanlarda hassasiyeti olan grupların muhalefet tarafından hedef alındığını, insanların aslında kendi paralarından vakfettiklerini, bu vakıflara destek verdiklerini söylüyor. Ama belgelerdeki gerçek öyle değil. Devlete ait binalar bu vakıflara veriliyor. Yurt sıkıntısı varken, devletin kendisinin yurt sıkıntısı varken binalar bu vakıflara yurt yapılsın diye veriliyor. Ayrıca belediyelerin meclislerinde vakıflara destek için karar alınması isteniyor. Onlara mesafeli duran yöneticiler fişleniyor. Onlar belli ki belli merkezlere şikayet ediliyor. Kaymakamlar için durum böyle, valiler için durum böyle. Yani çok çarpıcı bir takım detaylar var. Hatta bunun bir suç soruşturmasına konu edilmesi gerektiği de hukukçular tarafından söyleniyor ama son dönemde birçok itiraf, ki Sedat Peker'in itirafları böyleydi, birçok iddia ortaya atılmasına rağmen savcılar pek bu meselelerde devreye girmeyi tercih etmediler. Bu konuda da savcıların harekete geçmek gibi bir tavırları söz konusu olmadı. Muhalefet de bu meselelerin kayda geçtiğini ve yargının bağımsız hareket ettiği zaman bu meselelerin araştırılacağını ve bununla ilgili gerekiyorsa soruşturmalar da başlatılacağını ifade ediyor.
Son olarak siyasi cinayetler tartışmasına da değinelim diyorum.
Tabii bu tip olaylar nedeniyle siyasetlere gerilim yüksek. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yakın zamanda bir gazeteye verdiği mülakatta Türkiye'de bu yüksek tansiyonun daha da artabileceğini ve siyasi cinayetlerin ülkede karışıklık yaratmak için siyasi cinayetlerin olabileceğini söyledi. Bu çok gürültü kopardı siyasette. Daha sonra farklı siyasi partilerden de bu tespitlere destek geldi. Koray Aydın, İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı, kendilerine de bu tip duyumlar geldiğini söyledi. Bunun dışında siyasi parti temsilcilerinden de benzer ifadeleri duymak mümkün oldu. Ama iktidar partisi buna çok sert yanıt verdi. Hem Ömer Çelik hem İçişleri Bakanı bu meselelerle ilgili bir duyum varsa savcılığa gitmesi gerektiğini aktardılar. Muhalefet partilerinin, iktidarın bu yaklaşımına da muhalefet tepki gösterdi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in Karadeniz ziyareti sırasında yaşanan gerilim, İyi Partilerin tartaklanması üzerine grup toplantısında bir konuşma yapmış. "Bunlar daha iyi günleriniz," demişti bu olayla ilgili olarak. Muhalefet bunu hatırlatıyor ve Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri neticesinde Türkiye'de farklı grupların yüreklendirilmiş olabileceğini, kendinden harekete geçebileceğini ve burada bir takım istenmeyen olayların meydana gelebileceğini söylüyor. Onun ötesinde siyasi cinayetler olmasa bile siyasi saldırılar var Türkiye'de. Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı, öldüresiye dövülmüştü ve bu olay sonrasında failler biraz geç de olsa yakalandı. Kısa süre cezaevinde kaldılar ve çıktılar. Sonra hatta ödüllendirildiler farklı görevlerde. Bunlara ilişkin bilgiler de kamuoyuna yansıdı. Gazetecilere yönelik saldırılar oldu. O saldırıları gerçekleştirenler cezaevine bile girmediler. Muhalefet bunları da hatırlatıyor. Yani bir siyasi cinayet olmasa bile siyasi saldırı zaten meydana gelmiş durumda. Buralarda gerektiği gibi soruşturma yapılmıyor. Bu örgütlü bir eylem. Ona ilişkin soruşturma yapılmayınca bir cezasızlık durumu ortaya çıkıyor diyor özellikle muhalefet. Bir de tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı da hatırlatılıyor. Ölümden döndü Kemal Kılıçdaroğlu. Linç ediliyordu neredeyse. Bunu Hulusi Akar, Savunma Bakanı, oradaki cenazeye katılan Çubuk'taki Hulusi Akar söyledi. Ama sonrasında yapılan soruşturmada Kılıçdaroğlu'na saldıranlar gözaltına alınmadılar bile uzun süre. Sonra cezaevine konulmadılar, tutuklu yargılanmadılar. Hatta bu olayda sanık olanlar AK Parti teşkilatlarında elleri öpülerek karşılandı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu suçlandı bu olaylarda. Muhalefet bunları da hatırlatarak bunun daha ileriye gidebileceğinden duyduğu endişeyi dile getiriyor. Hiçbir konuda hemen hemen soruşturma açmayan savcılık bu konuyla ilgili bir soruşturma açtı. Önümüzdeki dönemde Kemal Kılıçdaroğlu da bu iddiasının temelini, kaynağını sormak için ifadeye davet edilebileceği bile konuşuluyor. Yani aslında Türkiye'de şu anda her şey biraz seçime endeksli. Muhalefet mümkün olduğu kadar erken seçim talep ediyor. Anketler yapılacak bir erken seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakiplerine karşı durumun önceki seçimler kadar kolay olmayacağını, hatta dezavantajlı olduğu sonuçlarını da ortaya koyuyorlar.
Yavuz Ohan'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Kısa bir aradan sonra mesajlarınızla devam edeceğiz.